Mesnevi Sohbetleri. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetleri başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün 8. beyte gelmiştik. Mesnevi'nin İlk 18 beyitlik girişindeki 8. beyit Hazreti Mevlana buyuruyor ki: Ten zi can, vü can zi ten mestur nist. Li kesra didi can destur nist. Ten, Türkçe'de de kullanıyoruz, beden demek. Yani bizim et ve kemikten ibaret olan, gözle görülen vücudumuz ve bedenimiz. Diyor ki Hazreti Mevlana, ten zican, bu can ziten. Beden candan, ruhtan, ruh da bedenden gizli değildir. Yani her ikisinde birbirine açılan kapılar vardır. Her ikisinde birbirine açılan kapılar vardır. Ancak lik kesra, lakin hiç kimseye didi can destur nist. Canın ne olduğunu, ruhun ne olduğunu görmeye, bizatihi müşahede etmeye izin yoktur. Asarını, tecellilerini, özelliklerini görebilirsiniz ruhun, ama ruhun kendisini görmeniz mümkün değildir. Buna izin yoktur. Çünkü ruh dediğimiz şey nurani bir varlıktır, rabbani bir varlıktır, ilahi bir varlıktır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ruh hakkında sorulan sorulara çok net ve açık cevaplar vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman çevresindeki müşriklerin, bazen Yahudilerin bu türden sorularına muhatap olurdu. Nitekim müşrikler bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselama ayın, hilal, kamer ve bedr oluşunu, yani hilalden yarım aya, yarım aydan dolunaya dönüşmesini, ne olduğunu, bunun hikmeti nedir, bunun niye böyle oluyor, özelliği nedir diye sorduklarında Allah Teala Bakara suresinin 189. ayeti kerimesini inzal buyurmuş ve kul hiye mevakitu linnas buyurmuştu. Yani bu ayın hareketleriyle ilgili sana soru soruyorlar. De ki bu Cenab-ı Hakk'ın insanlara vakitleri tayin için, günleri, ayları tayin için lütfettiği bir birimdir. Dolayısıyla zaman birimidir, zaman dilimidir. Zamanı, bu vakti insanlar buna göre ayarlarlar diye cevap vermişti. Bu sorunun sorulup cevaplanmasından sonra bu sefer Yahudiler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir soru sordular. Yahudilerin tabii zekaları daha engin, Hindikleri daha fazla. Bu yüzden peygamberimize ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruh nedir dediler onlarda. Tamam, hilali söyledin, kameri söyledin, hikmetleri var, anladık. Ama ruh nedir? Ruhun özelliği nedir? Görülen bir şey midir? Hissedilen bir şey midir? Nereden gelmiştir? Neye aittir? Bize bir bilgi ver. Çünkü ruh görülmeyen bir şey oldu, o zaman da bilinen bir hadise. Bu soruya Hak Teala Hazretleri İsra suresinin 85. ayeti kerimesiyle cevap verdi. Buyurdu ki Rabbimiz Teala Hazretleri, söz bile, kulir ruhu min emri rabbi ve ma utitum min el ilmi illa qalila. Habibim, sana ruhtan soruyorlar, de ki ruh Rabbimin emrindendir. Rabbimin imaretindendir. Yönetme özelliğine ait bir hususiyettir. Bu kadar bir işaret veriyor. Emr aleminden olduğunu ifade ediyor. Ancak bunun detayı hakkında وَمَا اُوْتِيْتُ مِنَ الْاِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا size çok az bilgi verilmiştir. Yani sizin kavrayabileceğiniz şey değildir. Ama bir işaret var. O işaret çok önemli. Emr alemindendir diyor Allah Teala ruh için. Ne demek emr aleminden? Bir halk alemi var. Yaratılan, gözle görülen, subut bulan halk alemi diyor Kur'an ve dini kültürümüz bunlara. Bir de emr alemi var. Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmek üzere, kendisinin imaret özelliğine ait olmak üzere bizim suret olarak görmediğimiz bir alem var. Melekut alemi de denilen bir emr alemi var. İşte oradandır. Şimdi bu emr kelimesinin köküne inildiği zaman orada yine bazı ipuçları var. Emr yönetmek demek. İdare etmek demek. Peki bu yönetme ve idare etme özelliği nedir ki Allah ondan insana verdi de insanoğlu bununla şereflendi? İşte bu ruhtaki emr, imaret özelliği, insanı halife kılan, yani yeryüzünde Allah adına icra-i faaliyet etmeye, onun ahkamını ifa etmeye görevli kılan bir özelliğidir. O yüzden Mevlana Mesnevi'sinin başka yerinde diyor ki, Firavun da senin içinde, Musa da senin içinde. Yani sende ruhun itibariyle Musa'lık var. Ama nefsani duyguların itibariyle ise Firavunluk var. Hatta insandaki ruh, akıl, nefis özelliklerini Mevlana ve benzeri Allah dostları genellikle o tarihi misallerle anlatırlar. Yani mesela Mısır bir ülkedir. O ülkede Musa aleyhisselam gibi peygamber ama Firavun gibi hainler de gelmiştir. Allah düşmanları gelmiştir. İşte insan bedenini Mısır mülküne benzeterek, Mısır bir ülke ise insan bedeni de bir ülkedir. Nasıl Mısır ülkesinde egemen olmak isteyen bir Firavun var, oranın toprağına hakim olup yönetmek isteyen bir Firavun var ve onu, daha doğrusu Mısırları bu Firavun elinden kurtarmak isteyen ve onlara Allah'a kulluğu öğretmeye çalışan bir Musa ve onun yardımcısı Harun var. İnsanda da, insan bedeninde de tasavvufi yaklaşımla Mevlana'nın ve benzeri Allah dostunun ifadesiyle insan bedeninde bir Musa mesabesinde ruh var ve Harun mesabesinde bir akıl var ve yine insanda Firavun makamında bir nefis var ve Kıptiler mesabesinde, Firavun'a yardımcı olan Kıptiler mesabesinde nefsin hevaları var, arzuları var, istekleri var. Nasıl o Mısır ülkesinde Musa, Harun, Firavun ve Kıptiler mücadele ettilerse senin ve bizim içimizde de bu mücadele sürekli devam ediyor. Kah Musa egemen oluyor, kah Firavun ortaya çıkıyor. Bu mücadele devam ediyor. Güzelliği de burada zaten. Bu mücadelenin devam etmesinde. Yani sabırla, temkinle bu mücadelenin devam etmesinde insanlık da burada. Çünkü sabır da insanlara has bir özelliktir. Sabır insanlara has bir özelliktir. Melekte sabır yoktur çünkü sabrı yetecek bir hasi yoktur. Hayvanda yoktur zaten iradesi ve aklı yoktur. Dolayısıyla sabır da insani bir özelliktir. Dolayısıyla Allah Teala Hazretleri ya eyhellezine amenu istainu bis sabri ve salah derken Allah'a kullukta sabırdan, namazdan ve duadan destek alın, yardım isteyin Allah Teala'dan bu suretle diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla sabrın da temeli burası. Şimdi ruh böyle bir özelliğe sahip ve ruhu biz göremiyoruz. Şimdi bugün psikoloji diye bir ilim var. Ruh bilimi diyorlar. Ama bugünkü psikolojinin, ruh bilimi olarak takdim edilen psikolojinin ilgi alanıyla yüceler katından gelen ruhun arasında çok fark var. Belki bugünkü psikolojinin ilgilendiği ruhun aşağı mertebesi olan nefistir. Nefsin hevasını, arzularını, onu motive eden duyguları inceliyor olabilir. İşte rüyalanmaları, rüyanın tesirlerini, sevinmeyi, üzülmeyi psikoloji inceliyor. Ama bunlar nefse ait duygulardır. Ruh ise ilahi alemden geldiği için kulü ruhu emir Rabbi ayetinde olduğu ve nefahtu fihi min ruhi ayetinde anlatıldığı gibi ilahi alemden geldiği için o ruhun inceliklerine ve yüceliklerine bugünkü psikolojinin ulaşması mümkün değildir. O ancak ulaşsa nefse ulaşabilir, nefse ait özelliklere ulaşabilir. Bu yüzden zaten ruhla nefis de zaman zaman karıştırılmış veya aynı şey gibi görülmüştür. Ruhla nefis. Ama aynı şey görüldüğü zaman ise nefis yani bir bakıma suyun donma noktası gibi sıfır noktasına geldiği zaman donmaktan kurtulup mutmainliğe erdikten sonra ruh mertebesine doğru yükselir. Ama aşağıya doğru indikçe, esfel-i sarfine doğru indikçe o ruhun özelliklerini kaybeder. Daha çok onda bedeni duygular, nefsani duygular, şehvet egemen olur. Dolayısıyla sıfır noktası nasıl suda donma noktasıysa mutmainne noktası da nefsin nihai noktadır. Mutmainneye ermeden hep nefs ile muhatabız. Nefsin emir ve kontrolündeyiz ama mutmainneden sonra ruh insan bedeninde egemen olmaya başlıyor. Dolayısıyla bugün psikolojinin incelediği ruh değil, belki olsa olsa nefistir diye düşünüyorum. Tabii hakikati itibariyle ruhu anlamak mümkün değil elbette ama tezahürleri itibariyle, ortaya çıkan özellikleri itibariyle, tavırları itibariyle elbette ruhu anlamak ve ruhun özelliklerinden bahsetmek de mümkün. Bu bakımdan Hazreti Mevlana diyor ki, can tenden, ten candan, beden ruhtan, ruh bedenden gizli değildir. Birbirine muttali oldukları taraflar vardır ama bu muttali oluş elbette belli noktalarla sınırlıdır. Tabii insanın anasır erbaa dediğimiz işte toprak, su, hava ve ateş özelliklerinin de özellikle toprak ve su tarafı yani beden tarafı, görülen tarafı ama hava ve ateş tarafı ancak tezahürleri görülen tarafı. Bu bakımdan tasavvufta anasır erbaadan toprak ve suyun azaltılması için riyazat tavsiye edilir. Mücahede tavsiye edilir. Yani bedeni zaafa uğratacak, bedeninizin gücünü azaltacak şekilde siz icra-i faaliyette bulunun ki ruhunuz güç ve kuvvet kazansın, ruhunuz beden mülkünde egemen olsun ve bu suretle siz kulluğa ve Allah'a ibadete daha aşkla, şevkle yönelirsiniz. Mevlana'nın aşk motifini, aşk duygusunu işlemesinin temel sebebi de budur. Mevlana'da bir hasret vardır, bir firak vardır ilahi alemden geliş sebebiyle insan ruhunda. İşte bu aşk ateşi insan gönlüne düşer ve insan gözyaşı dökerse o zaman gerçek manada kulluğa erişebilir. Çünkü insanın yüreğinde bir dert varsa ki aşk dert üretir, dert varsa uykusunu kaçırır ve onu yeni hareketlere motive eder. İçinde derdi olmayan, sıkıntısı olmayan bir insanın harekete geçmesi, yeni şeyler üretmesi, külfetleri ihtiyar etmesi mümkün değildir. Bu yüzden Mevlana insan gönlüne aşkın girmesine taliptir. Ve aşkın da tabii ilahi olanına, hakiki olanına taliptir. Çünkü gerçek aşk Allah'a duyulan sevgidir. Bu alemi yaratan yüce Allah Teala Hazretlerine duyulan sevgi hakiki aşktır. Diğer sevgiler mecazidir. Semboliktir, geçicidir ve el mecazu kantaratul hakika. Hakikate mecaz köprüsünden geçilir. Hakikate mecaz köprüsünden geçilir. Dolayısıyla insan bu dünyada mecazi şeyleri severek ilahi aşka ulaşma imkanı elde eder. Bu bakımdan tasavvufta mecazi aşk da makbuldür. Çünkü Leyla'dan Mevla'ya geçiş söz konusudur. Ama orada da insanın her şeye yani hem Leyla'ya hem paraya hem şöhrete tutkun olması makbul değil. Bir tek sevgi olur. O da Leyla sevgisi olursa bu sevginin Mevla sevgisine dönüşmesi me'muldür. Ama hem Leyla'yı, hem parayı, hem şöhreti, hem şunu, hem bunu onun Mevla'ya dönüşmesi için o sevgilerin teke inmesi lazım. Bir tek şeye yoğunlaşırsa oradan Mevla sevgisine dönüşmesi ve geçmesi çok daha kolaydır. Bu yüzden mürşitler, tasavvuf tarihimizin önemli insanları hep bu sevgi motifini işlemişler ve insanları sevgiye yönlendirmişlerdir. Yani sevmesini bilen insanın evladını da sevse, eşini de sevse bu sevgiyle ilahi sevgiye ve aşka ulaşması daha kolaydır. Ama sevmeden hiç nasibi olmayan, taş gibi merhameti ve şefkati olmayan bir insanı seven insan haline getirmek, aşık yapmak, cezbeli yapmak, coşkulu yapmak, yani sabahleyin çalışmayan bir arabayı böyle uzun uzun arkasından iterek düz kontak yapmak gibi zor bir şey. Bazen çalışır ama çoğu zaman da çalışmayabilir. Dolayısıyla aşk insanın içindeki dinamodur. Kendi elektriğini kendisi üretir. İşte Mevlana'nın uğraştığı şey o aşkı bizim yüreğimize yakmak, bizim dinamomuzda elektriği üretir hale gelmemizi sağlamaktır. Ve çünkü Mevlana'ya göre biz ondan geldik, ona döneceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ve bu dünyadaki çırpınışımız ona olan özlemimizdendir, hasretimizdendir. Bu yüzden ölüm şeb-i arustur. Sevgiliye kavuşmadır, Allah ile yüzleşmedir. Ten kafesindeki sürgünümüzden, hapsimizden kurtulup Rab Teala Hazretlerinin cemaliyle müşerref olma anıdır. Bu yüzden Mevlana ölümü de çok sevimli hale getirmiştir. Çünkü ölmek bir tükeniş değildir, bir yok oluş değildir. Ölmek bu alemden ebedi aleme ve alemlerin sahibine yolculuktur ve ona vuslattır, ona kavuşmadır. Bu bakımdan Cenab-ı Hak'tan hepimize bu dünya hayatımızı gerçekten bir vuslat arayışı içinde geçinmeyi ve Rab Teala Hazretlerine aşk seviyesinde bağlanmayı lütfetmesini niyaz ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de aşk kelimesi yok. Daha sonra aşkla ilgili konuşacağız inşallah ama buradan hareketle bazıları diyorlar ki Mevlana ve Yunus Emre veya işte İbn Arabi Hazretleri yeni bir kelime ihdas etmiş. Aslında aşk kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı İbn Arabi'ye göre وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki iman edenlerin Allah'a olan sevgileri eşeddi hubdur. Yani aşırı ve yüksek seviyede bir sevgidir. İşte hubbun eşeddi hubb oluşu, yani sevginin yüksek seviye oluşu Arapçada aşktır diyor İbn Arabi. Oradan Mevlana, oradan Yunus Emre ve diğerleri bunu kullanıyorlar. Aşk da sarmaşık demektir. Sarmaşık nasıl kapladığı bir ağacı veya üzerinde geliştiği bir ağacı veya duvarı veya mekanı dışarıdan bakanların asıl olanı görmeyecek kadar kuşatırsa, yani duvarı olduğu gibi, ağacı olduğu gibi kuşatırsa, aşk da insanın bütün zerrelerini, bütün azalarını, bütün duygularını kuşattığı zaman bunun adı aşk olur. Sadece bir kıvılcımsa o aşk değildir. Bütün zerrelerini, bütün vücudun her tarafını kuşatması lazım. Kur'an buna işaret ediyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا Müminler o kimselerdir ki gerçek müminler, onlar Allah denildiği zaman, Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri, yürekleri, vücutları, bütün organları her taraf böyle tir tir titrer. Bir heyecan duyarlar. Bir heyecan duyarlar. Ve bu heyecan sebebiyle de hakikaten vecd hali yaşarlar. İşte aşk budur. O yüzden sahabe-i kiram Allah'ın ve Resulünün adı anıldığı zaman kalplerindeki hareket sebebiyle, titreşim sebebiyle elleriyle kalplerini bastırmak ihtiyacını hissederlerdi. Bizim bugün Resulullah Efendimizin adı geçtiği zaman adet olarak, adeta yaptığımız şeyi onlar zaruret olarak, zarureten yapıyorlardı. Allah denilince, Muhammed denilince kalpleri yerinden fırlayacakmış gibi hareket ettiği için bastırmak lüzumu hissediyorlardı. Aşk bu işte. bütün vücudu, bütün bedeni, zihni ve kalbi yönetecek hale gelirse o zaman aşk olur. Dolayısıyla ten bedenden, beden tenden, ruh candan, can tenden uzak değil diyor Hazreti Mevlana. Ama bunu görecek göz lazım. Ruhun biliyorsunuz prizma gibi değişik görüntüleri var, özellikleri var. İşte bir taraftan bakıyorsunuz kalp oluyor, bir taraftan bakıyorsunuz akıl oluyor, bir taraftan aşağıdan bakıyorsunuz nefs haline geliyor. Ama hepsi ruhun tezahürleridir bunlar. Ruhun ayrı ayrı görüntüleridir. Asıl olan insandaki bu ilahi nefhadır. Bu nefha bizi Rabbimiz katına doğru çağırıyor. Ona ses verirsek bizi o tarafa çağırıyor. Ama aşağıya doğru çağıran bir tarafımız daha var. O da bizim ruha ait olan, bedenimize ait olan duygularımızdır. İşte bu nefsani ve bedeni duygulardan kurtulup ruhani duygulara doğru kanat açmak kulluğumuzun temel şartıdır. Cenab-ı Hak inşallah hepimize nasip etsin. Allah cümlenizden razı olsun. İllahi'l-Fatiha.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetlerini dinlediniz.